Miras ve Emanet. Miras ve Emanet'ten merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, bu bölümümüzde siz kıymetli dinleyicilerimizi güzelliğin ve aşkın kenti olarak adlandırılan bir yere götürmek istiyoruz. Neden böyle adlandırılıyor bu kent diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Çünkü adını Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit'ten alıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Zeybe'yi ile ünlü güzel ilimiz Aydın sınırlarında yer alan Afrodisyas Antik Kenti'ne ve müzesine konuk oluyoruz. 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu emanetimiz, her yıl binlerce turistin ve fotoğraf sevdalısının uğrak yeri oluyor. Eminiz memlekete bundan sonraki ilk gelişinizde, Aydın'ın Karacasu ilçesine girdiğiniz anda Afrodisyas Antik Kenti'ne de çok yaklaştığınızı anımsayacaksınız. Bu şirin ilçemizi, Geyre mahallesinde bulunan kadim kenti görmek için planlarınızda ufak bir değişiklik yapmayı isteyeceksiniz. Mendere Sırmağı'nın kollarından biri olan Dandalas Çayı'nın bulunduğu vadide, denizden yaklaşık 600 metre yükseklikte kurulmuş bu kent. Eski adı Salbakos olan Baba Dağ eteklerindeki mermer ocaklarından almış antik dönemdeki asıl zenginliğini. Şehrin bir kültür kenti haline gelmesinde, heykeltıraş ve mimarlar yetiştirerek bir sanat merkezi olmasında da bu mermer zenginliği etkili olmuş. Afrodisyas, milattan sonra 1. ve 5. yüzyıllar arasında Akdeniz'de büyük üne kavuşan heykeltıraşlar yetiştirmiş burada kurulan okulda. Bu sanatçıların eserleri Roma'ya ve diğer imparatorluk kentlerine gönderilmiş. Kentte bu tarihlerde astronomi, felsefe ve tıp alanında da çalışmalar yapılmış elbette. Ancak bu coğrafya sanatıyla ön plana çıkmış. Yerleşim tarihi M.Ö. 5000'lerin ortalarına kadar uzanan Afrodisyas, M.Ö. 6. yüzyılda küçük bir köy görünümündeyken, M.Ö. 2. yüzyılda bölgedeki şehirleşmeyle birlikte kent devleti halini almış. Milattan önce 1. yüzyılda Roma ile yakın ilişkiler kuran Afrodisyas, Roma İmparatoru Augustus'un Asya'daki bütün kentler içinden bu kenti kendim için seçtim dediği ve çok değer verdiği bir yerleşim haline gelmiş. Augustus'un bu sözlerinin de yer aldığı yazıtlar bugün kentin Odeon duvarında görülebilir. İmparatorun bu yaklaşımından sonra kente Roma Senatosu tarafından vergi muafiyeti ve özellik tanınarak kentin gelişimi hızlandırılmış. Buradaki ilk Afrodit Tapınağı M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilir. Diğer Roma imparatorları ve Augustus'un da kente olan ilgilerinin kaynağı bu imparatorların Afrodit soyundan geldiklerine inanmaları. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma'nın bölünmesi, Hristiyanlığın yayılmasıyla Afrodit kültünün önemini yitirmesi sonucunda bu ilgi ortadan kalkmış. Öyle ki kent bir piskoposluk merkezi haline getirilerek Afrodisyas adı yazıtlardan bile silinmiş. Afrodisyas Antik Kenti'nin tekrar bulunuşunun öyküsü de oldukça ilginç. 1958 yılında foto muhabiri olarak bölgeye bir baraj açılışı için giden Ara Güler, dönüşte yolunu kaybeder. Geyre'ye tesadüfen giden Güler, kendini tarihle iç içe geçmiş bir köy yaşantısının ortasında bulur. Köy kahvesinde sütun başlıklarının masa olarak kullanıldığını görür. Bazı evlerin direklerinin tarihi sütunlardan yapılmış olduğunu, hatta kadınların lahitlerin içinde üzüm şırası ve pekmez yaptığını, kimilerinin de çamaşır yıkadığını fark eder. Adeta yaşayan bir antik kentin ortasında ama bir o kadar da bir masalın içindeymişçesine gezer sokaklarda Ara Güler. Antik dekorların arasında çekilen bir filmin setindeymişçesine görüntüler kenti ünlü fotoğrafçı. Gördükleri arasında heykel başları da vardır. Ara Güler bu heykel başlarının kendisine adeta "beni kurtar" diye seslendiğini hisseder. O anda aklına bir röportaj başlığı gelir. Afrodisyas çığlığı. Daha sonra Ara Güler'in bu fotoğrafları aynı isimde kitaplaştırılır. Güler İstanbul'a döndükten sonra kenti araştırmaya başlar. Ancak herhangi bir bilgiye erişemez. Ara Güler anlamıştır ki kentten kimse haberdar değildir. Tüm dünyaya yayılması ve ses getirmesi için Güler, çekmiş olduğu fotoğrafları ve hazırladığı yazıyı İngiltere'ye bir dergiye göndermeye karar verir. Böylece fotoğraflar dünya basınına da ulaşır ve büyük yankı uyandırır. Kente tekrar giden Ara Güler, buradaki her detayı tek tek görüntüler. Vefatına kadar antik kentin kazı başkanı olan Profesör Doktor Kenan Erim'e ulaşarak fotoğrafları görmesini sağlar. Ve Erim de Afrodisyas'a dair bir yazı kaleme alır. Bu yazıyla birlikte fotoğraflar Amerika'da bir dergide yayınlanır. Kalan ömrünü Afrodisyas'a adayan Profesör Doktor Kenan Erim, 1961 tarihinden itibaren yaklaşık 30 yıl boyunca çalışmalarını sürdürür. Kent, Erim ve öğrencilerinin çalışma alanı ve yuvası haline gelir. Afrodisyas'ın fark edilmesine ve kazı geçmişine dair bu öykünün ardından, şimdi biraz da kentteki yapılar arasında bir yürüyüşe çıkarmak istiyoruz sizleri. Görenleri kendine hayran bırakan muhteşem bir kalıntı var Afrodisyas'ta. Tetrapilyon. Parçaları bulunduktan sonra tekrar birleştirilerek siz kıymetli misafirlerinin beğenisine sunulan görkemli yapı, tören alaylarının buluştuğu ve onları Afrodit tapınağına götüren bir geçiş alanıdır. Alınlık kısmında kullanılan ve av sahnelerini gösteren süslemelerle bu kapı, görkemine usta sanatsal dokunuşları da ekleyerek eşsiz bir şaheser sunuyor bizlere. Buradan geçilerek ulaşılan Afrodit Tapınağı, Hristiyanlık döneminde tahrip edilmiş ve daha sonra bazilika olarak kullanılmış. Dönemin bir nevi hac merkezi olan tapınağın ona sığınanları koruduğuna inanılıyordu. Kentte sadece imparatorların ibadet etmesi için inşa edilen İkinci bir tapınak daha bulunuyordu. Kazılarda bulunan ve asılları Afrodisyas Müzesi'nin Sevgi Gönül Salonu'nda sergilenen kabartmalar, tapınağın ikinci ve üçüncü katlarını süslüyordu. Büyüklüğü ve süslemeleriyle Roma'nın doğusunda eşine az rastlanır bir yapıdır bu tapınak. Afrodisyas Müzesi ile ören yeri birbirini tamamlar. Sergilenen eserlerin çoğu heykel ve rölyeflerden oluşur. Heykel sanatında ne denli ustalık gösterildiğinin kanıtı olan bu eserler, Yunan mitolojisine ait kahramanları ve birçok mitolojik öyküyü betimler. Taş işçiliğinin gelişmiş olduğu bu kentte halk, günlük yaşamla ilgili sorunlarında dahi taşlardan faydalanıyordu. Örneğin sağlık sorunlarını taşlara işliyordu. Tanrıça Afrodit'e sunmak için hazırlanan adak levhalarıyla hastalıklarına şifa arıyordu. Müzede bu ilginç inanışın izlerini de bulmanız mümkün. Sıra geldi Afrodit Tapınağı'nın güneyinde yer alan, kent meclisinin toplantıları ve sahne gösterileri için kullanılan Odeon'a. Buradaki sahne nişleri arasında kentin ileri gelenlerine ait büstler yer alıyordu. Yapının duvarlarındaysa bugün de görebileceğiniz bir arşiv niteliğinde olan yazıtlar bulunuyor. Odeon'un hemen yanında, başlangıçta Roma valisinin evi olarak kullanılan bir yapı var. Daha sonra Hristiyanlık döneminde Piskoposluk Sarayı haline getirilmiş bu bina. Bizlere o dönemin sivil mimari anlayışı konusunda ipuçları veren yapı, dönemin günlük yaşam pratiği konusunda önemli veriler içeriyor. Kentte bulunan Güney Agorası da halkın en önemli sosyalleşme alanı olarak kabul ediliyor. Depremde Agora'yı sellerden korumak amacıyla buraya bir havuz da inşa edilmiş. Havuz aynı zamanda hamamlar için yedek su deposu olarak da kullanılmış. Halk güzel havalarda havuzun etrafında koşu ve spor da yapıyordu. Hava kötü olduğundaysa üstü kapalı sütunlar arasında spor faaliyetleri sürdürülüyordu. Agora'da gezerken yerlere dikkatlice baktığınızda halkın zaman geçirmek için oynadığı taş oyunları ve astroloji falları için çizdiği şekiller dikkatinizi çekecek. Yaşanmışlığın bu kadar küçük izleri dahi yüzyıllardır kaybolmadan nasıl da kalmış dedirtiyor görenlere bu çizimler. Kentle adı bütünleşen bir isimden bahsetmek istiyoruz sizlere yeri gelmişken. Zoiros. Afrodisias dışında yaşayan bir köleyken Roma İmparatoru Augustus'la dostluğu sayesinde özgürlüğünü kazanır Zoiros. Kazandığı serveti de yanında getirerek Afrodisias'a gelen Zoiros, kentte çok önemli görevlere getirilir. Ve daha sonra kentin baş rahibi ilan edilir. Tapınak, Odeon ve Agora gibi kent mekanlarının inşasına önemli katkı sunar. Kentteki önemli yapılardan biri de stadyumdu. Bu mekan 30 bin kişiyi aynı anda ağırlayabiliyordu. Kentin nüfusunun en kalabalık olduğu dönemde bile 15 bin civarında olduğu düşünüldüğünde bu kapasiteye sahip bir stadyum Afrodisias'ın o yörede bir çekim merkezi olduğunu kanıtlar gibi. Milattan sonra 1. yüzyıl yapısı olan ve iyi korunmuş durumdaki stadyum atletizm karşılaşmaları için kullanılmış. İlerleyen dönemde gladyatör ve vahşi hayvan dövüşlerine de sahne olmuş. Afrodisias halkının yaşayışını anlamak, onları tanımak, kentin sanatla bütünleşmiş yapısını hissetmek için bekliyor sizleri bu kadim yerleşim. Mimarisiyle, doğasıyla ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor her yıl. Afrodisias Müzesi'ndeki öykü betimlemeleriyle sizleri antik dünyaya doğru bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, belki de hayran olduğunuz Ara Güler'in farklı bir atmosferde sergilediği bu kente ait detayları görüntüleme isteği uyandı sizlerde de. O zaman memlekete bir sonraki ziyaretinizde Afrodisias Antik Kenti sizi her ayrıntısıyla kucaklamak için bekliyor. Yapımcımız Meltem Çetinkök Afşar ve mikrofonda ben Sezin Zor, sizlere bir nebze de olsa tanıtabildiysek bu kadim kenti, ne mutlu bize. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Miras ve emanet.